Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli misafirimiz, zaman zaman misafir ettiğimiz Mustafa Mertler, psikiyatrist doktor. Mustafa Mertler hocamız bizimle beraber. Kendisinin bir müjdemiz var sizlere. Kur'an'ı tevil, yani psikoloji gözüyle tevil ediyor inşallah. Hocam bir parçadan bahsedelim, ondan sonra inşallah ayetlerle devam ederiz yolumuza.
Eyvallah efendim. Acizane bir tevil demek ne haddime? Var olan tevillerin, özellikle Abdurrezzak Kaşani Hazretlerinin tevilinin psikolojik bir yorumunu acizane yapmaya çalışıyorum. İşte bu 8 senedir devam eden bir çalışma. Arkadaşlar belki bilmeyenler olabilir. Bir mealin ne olduğunu biliyoruz. Tefsir, tevil, evl kökünden gelir ve bir şeyi köküne rücu ettirmek, yani semantik analiz manasına gelir bugünkü dilimizle tevil. Mesela bazı köklerin analizini yaparak bu ne, hangi kelime, nasıl doğdu, niye doğdu gibi bir semantik analiz yapmak. Bir de tevil, bildiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bundan mesela bizim ilgilendiren, ya psikolojik olarak ne mana çıkar? Bu ayet-i kerimeyi ben hastalarımla mesela işte tedavi yaparken bu ayet-i kerimenin nasıl istifade ederler gibi geniş bir mana yelpazesi içinde tevhili mütalaa etmek lazım. Çok güzel bir kitap var bu tevil çalışmalarını anlatan. Kur'an'ın tasavvufi yorumu, Mahmut Ay Hoca'nın. Bu kitabı arkadaşlara tavsiye ederim. Burada tefsir, tevil üzerine çok güzel bilgiler veriliyor. Şu kadarını size bir okuyayım şey için. İbn Ataullah el-İskenderi tevhili şöyle tanımlıyor. Sufilerin Allah'ın ve Resulullah'ın kelamını alışılmışın dışındaki parantez içinde garip manalarla yorumlamaları ayetin zahiri manasını değiştirmek olarak değerlendirilmemelidir. Ayetin zahiri manası bağlam ve dilin delalet ettiği şekilde anlaşılır. Ancak bu zahiri manayla birlikte ayet ve hadislerle Allah tarafından basirete açık kimselerin anladığı bir takım batıni manalar olabilir. Bazı kimseler bu manaların Allah'ın ve Resulullah'ın sözlerini değiştirdiği, parantez içinde ihale şeklindeki itirazları doğru değildir. Zira şayet sufiler bu ayetin bundan başka manası yoktur deselerdi, o zaman bu yorum Allah'ın ve Resulullah'ın sözlerini değiştirmek olurdu. Bilakis onlar önce zahiri manayı olduğu şekilde kabul ederler. Daha sonra bunu Allah'ın kendilerine öğrettiği bir takım manalara ilave ederler. Tevil bu. Bir iki kelime Abdülrazak Kaşani üzerine şey yapalım. Abdülrazak Kaşani bugünkü İran'da Kum ile İsfahan arasındaki Kaşan şehrinde doğmuş. Doğum tarihi pek belli değil. 1335 tarihinde vefat etmiş. Şehabettin Sühreverdi Hazretlerinin silsilesinden gelen ve Ekberi, yani İbn Arabi'nin yolunu takip eden ve Istilahat Sufiye diye çok değerli bir eseri olan, bir de Şerhül Füsusül Hikem eseri olan ve ayrıca bizim de istifade ettiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'in tevili Kaşani Şerhi diye. Maalesef bu İbn Arabi adı altında çıktı Türkiye'de. Bundan istifade ederek neyi anlamaya çalışıyoruz? İnce psikolojiyi anlamaya çalışıyoruz. İnce psikoloji artık bundan sonra şey bitti. Şu şunu söylemiş, bu bunu söylemiş, tamam, onları da dinleyeceğiz. Biz Müslümanız, ilim Çin'de bile olsa alırız ama artık filtreden geçirerek kabul edeceğiz. Bizim filtremizde Kur'an-ı Nazimüşşan Furkan filtresinden geçirerek kabul edeceğiz. Bunun için de fakir son 8 senedir haddim olmayarak, keşke Hafız-ı Kur'an olan arkadaşlar yapsalardı da bu vazife benim gibi bir garibe düşmeseydi. Ama yapmadıkları için benim gibi bir kara cahil bu tevil çalışmasının psikolojik yorumunu eda etmeye çalışıyorum. Şey bu, kısa özet bu.
Hocam bir hadis-i şerifte Kur'an'ın hazineleri bitmez diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten hocam her ilim erbabı Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda kendi ilmiyle alakalı çok derin hocam bilgiler görüyor. Belki hocam bir hafızın göremediğini, bir alimin göremediğini inşallah siz göreceksiniz. Çünkü hocam bu da ayrı bir ilim. Hakikaten insanın psikolojisini öğrenmek. Hocam o yüzden inşallah biz sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Yüzde kaç bitti hocam şu anda tahminen tevilin?
%75'i aşağı yukarı bitti. Yalnız şöyle bir mesele çıkıyor. 8 sene evvel yazdıklarımı bugün görüyorum. Bunu kim yazmış diyorum.
Ya tekrar yoruma ihtiyacım oluyor.
Öyle gider ya ki. Yani belki 8 sene sonra da bugün yazdıklarımı kim yazmış diyeceğim. Dolayısıyla bir 8 senedir yani %75'i bitti.
Hocam şimdi inşallah Ankebut suresi ayet 45. Evet. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı ikame et. Muhakkak ki namaz yani salat hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'a zikir elbette ibadetlerin en büyüğüdür, ekberdir. Allah yaptıklarınızı bilir. Şimdi hocam ilk emir kitabı oku. Oradan hocam yani devam edersek Kur'an'ı içselleştirerek hocam oku diyorsunuz. Demek hocam Kur'an'da her şeyin terapisi, tedavisi var. Yeter ki güzel okumasını bilelim diye anladım hocam
bu ayeti. Evet, eyvallah. Şimdi Kaşani tevilinde bu ayet-i kerimeyi seyri süluk üzerinden, seyri süluk demek manevi yolculuk demek. Ya bir her insanın bir manevi yolculuğu vardır. Eğer bu yolculuk bir Yüksek İnsani Tekamül Akademisi çerçevesinde olursa, bir tarikat çerçevesinde olursa, Mürşid-i Kamil'in nezaretinde olursa bu başka bir şeydir. Ama her insanın bir iç seyahati vardır, iç yolculuğu vardır, iç arayışları vardır. Kaşani farklı zaviyelerden şerh ediyor. Evvel emirde vahyedilen kitabı okuyu nasıl anlayacağız? Bak bunu, şimdi bu çok önemli. Biz umumiyetle Kur'an-ı Kerim'i zahiri Kur'an-ı Kerim, dışarıda bildiğimiz Kur'an-ı Kerim olarak anlarız. Halbuki bize Rabbül Alemin bazı ayeti kerimelerde, mesela Fusilet 53'te Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Biz işaret manasında ayetlerimizi size kendi hem çevrenizden, ufuklardan hem çevrenizden hem de kendi nefsiniz üzerinden göstereceğim buyuruyor Rabbül Alemin. Zariyat 20'de ise 20 ve 21'de ise ve fil ardı ayatun lil mukinin ve fi enfusihim. Efela tubsirun buyuruyor. Demek ki biz ayeti kerimeleri tabii ki Kur'an-ı Azimüşşan üzerinden okuyacağız, kıraatini yapacağız, efendim mescidimizde, namazlarımızda zikredeceğiz ama aynı zamanda bu ayeti kerimeleri kendi içimizde de aramaya çalışacağız. Kendi içimizde de bir yolculuğa çıkacağız. İsra 14 ayeti kerimesinde İkra kitabe kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ayetleri bu şekilde yani kendi kitabını, kendi nefs kitabını oku şeklinde de bu ayet-i kerimenin bir yorumu vardır. Ayrıca Hazreti Ayşe validemize sual edildiğinde, sorulduğunda Resulullah'ın ahlakı nedir diye sorulduğunda Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Onun ahlakı Kur'an'dı diye buyurmuşlardır. Şimdi bu şekilde ayet-i kerimeleri kendi nefsimiz üzerinden okuyabilmek için bazı şartlar gerekiyor. Nedir bu şartlar? Nefs tezkiyesi, yani bir şekilde Rabbül Alemin'in bize yap dediği, şu kurallara riayet edin dediği kurallara riayet etmek ve kalp tasfiyesi. Yani kalbimizden masivayı, Allah'ın dışındaki fazla önem verdiğimiz şeyleri kalbimizden çıkartarak bir şekilde kalbimiz, bak bu çok, burası çok önemli. Bütün bu tayinler, belirginleşmeler, enfüsi açıdan, nefs yapısında manevi kalbimiz üzerinden bize ata edilir. Manevi kalbinde temizlenmesi lazımdır ki oradan gelen işaretleri fark edebilir bir hale gelelim. İşte buradaki Ekimus Salate ayet-i kerimede Ekimus Salate'nin hakiki manası sadece namazlarınıza namaz kılın manasına gelmez. Namazlarınızdaki yaşadığınız bazı halleri namazların dışında da bir hayat tarzı, bir varoluş tarzı yerine getirin manasına gelir. İşte bu varoluş tarzı yerine getirildiği zaman, yani nefs temizliği ve kalp tasfiyesi yapıldığı zaman biz manevi kalbimiz üzerinden bazı işaretlerle müşerref oluyoruz. Bunlara tasavvuf ıslahında varidat, tuluat, ilhamat, fuyuzat tabir edilir. Yani sanki bir yerlerden bir kapı açılıyor, bir gedik açılıyor ve bize bazı işaretler gelmeye başlıyor.
Hocam sanki namaz o zaman diğer alemlerle bir irtibatın da vesilesi oluyor. Ruhumuzla, nefsimizle, sırrımızla namaz kılabilirsek hocam değil mi? Bize aynen. Gayb aleminden, kalp kapısından ilhamlar geliyor.
Aynen. Bunun da sıralamasını yapmış Kaşani. Nefs namazı vardır diyor, kalp namazı vardır diyor, sır namazı vardır diyor, ruh namazı vardır diyor, hafi namazı vardır diyor. Yani fakat burada çok ilginç bir şeye dikkat ediyor. Bak, epistemoloji yani bilimin karakteri, bilimin muhtevası, işte bilimin nereye götürdüğü vesaire batı tabirindeki çok mertebeli nefs yapısına göre epistemolojiyi biz dinamik bir epistemoloji olarak algılamamız lazım. Yani bulunduğum nefs mertebesine göre bir şekilde ben ilahi hikmetlere müşerref olurum ve ona göre de bir şekilde kararımı alırım, hayatımı tanzim ederim. Mesela diyor ki ilim sınıflarını işaret ediyor Kaşani. Güzel ahlak ve verme ahlakı dünya ve ahiret yani bir şekilde birisi sana geldi. Hocam ben yüksek lisans doktora çalışması yapmak istiyorum dedi. Sen ona diyeceksin ki benim güzel kardeşim hangi niyetle bunları yapıyorsun? Bak bunu biz bunu pek sormuyoruz. Yani biz normalde işte akademik kariyer yapmak, bir yerlere gelemek vesaire. Neden ne diyor burada? Güzel ahlak, verme ahlakını ön plana çıkartacağız evvela. Sen bu ilminle insanlara hizmet mi etmek istiyorsun? Nasıl hizmet edeceksin? Ve ikinci olarak dünya ve ahiretin ıslahı bir ilim aramanın, ilim kazanmanın amacı, gayesi olması lazım. Ve bütün bunlar Kaşani diyor ki sadr üzerinden insana ata edilir diyor. Sadr, gönül. Bak bunu anlamamız lazım. Sadr manevi kalbimizin varoşları gibi. Nefs yapısındaki tekamülde yükseliyoruz, yükseliyoruz, bir yerlere kadar geliyoruz. Ay içim ferahladı, ay içim aydınlandı, ay içime gün doğdu dediğimiz zaman, ya içim kararmıştı, içim aydınlandı dediğimiz zaman o sadr alanındayız. Yani o manevi kalbimizden, orayı bir geçit gibi düşünelim, manevi kalp geçitinden ata edilen o enformasyon akışı, maalesef bu tabiri kullanıyorum çünkü varidat tuluat desem şey olacak, o enformasyon ve nur akışı, bir şekilde bizi değiştirmeye başlıyor. Hallerimiz değişiyor. Ya babam içim ferahladı, içim aydınlandı. Yeniden doğdum gibi oldum diyoruz. Şimdi Kaşani diyor ki mevzu çok uzun, sabaha kadar konuşuruz ama işte o sadr alanına girdiğimiz zaman, yani nefs tezkiyesini yaptık, dikkat ettik. Nevafillerle ve farzlarla vazifemizi yerine getirdik. İnfak ve isar ahlakını gerçek manada yaşadık. Rabbül Alemin bizi yavaş yavaş yükseltti. Neredeyiz? O gönül alanındayız. O sadr alanındayız. Diyor ki, işte orada diyor keşfi ve sır ilimleri insana ata edilmeye, verilmeye başlar diyor. Ve burası da çok önemli. Aşk ile giden zevk ilimleri diyor.
Çok güzel hocam. Aşk ile giden
zevk. Aşk ile giden zevk ilimleri. Aman Allah'ım neyi anlatıyorum? Ya size epistemolojiyi anlatıyorum. Bizim bildiğimiz batıdan gelen pragmatik, işte efendim akademide değer kazanacağım, bilmem ne şu kadar fazla kadar, onun ötesindeki bir ilim telakkisinden bahsediyor. Röntgen ışınlarının keşfini yapan Madame Curie ve eşi Michel Curie diyorlar ki, bize diyorlar, Endülüs'ten 30 kitap kaldı. Endülüs yani Endülüs'teki İslam, Arap medeniyetinden 30 kitap kaldı diyorlar. 1 milyon kitabı Ferdinand ve Basaklı Isabel yakmışlar. 1 milyon kitap yakılmış Endülüs'te. Pierre Curie diyor ki, eğer diyor 30 kitabın diyor, o 1 milyon kitabın yarısı bize gelmiş olsaydı diyor, biz şimdi gezegenler arasında seyahat ediyor olacaktı diyor. Bakın bunu Curie'ler söylüyorlar. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ilim, yani güzel ahlak, edep bu şekilde biraz evvel zat-ı alilerinize arz etmeye çalıştığım ilim batıl bir ilim değil, insanı yükselten bir yerlere götüren bir ilim. Eğer biz ilmi bu şekilde, yani nefs tezkiyesine, kalp tasfiyesine, bu söylediğimiz manada bir ilmi biz yaşamış olsaydık, bugün dünya ne çevre kirliliğini yaşardı, ne de bugün içinde bulunduğumuz insani felakete duçar olurduk.
Hocam, ona ikinci bölümde girelim. Ben onu çok önemsiyorum, çünkü sizin hani bu maneviyattan, aşktan uzak ilmin getirdiği tahribatı da anlatıyorsunuz. Çok da güzel oluyor hocam hakikaten. Çünkü kalp olmayınca ilim de hocam insanı ifsad ediyor. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun, Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Psikiyatrist Doktor Mustafa Mertler hocamız. Hocam, şimdi çok güzel bir şeye değinmişsiniz. Hakikaten ilim arttıkça hocam dünyadaki fesat da arttı. Nasıl oluyor ki hocam? İlmin normalde insanlığa hizmet etmesi gerekirken çevre kirliliğine, işte efendim müsilaj denen hocam bir şey çıktı başımıza. Onunla uğraşıyoruz şu anda. Hocam, demek ki ilim eğer kalple aşık olmazsa zarar veren bir şey. Onu anlıyoruz.
Evet. Edeple, güzel edeple, ahlakla olmazsa, yani Rabbül Alemin'in bize ayet-i kerimelerle tebliğ ettiği manada bir rahmani bir epistemoloji olmaz ise, rahmani bir bilim kazanma olmaz ise, bu ilim bir şekilde zarar veren bir hale dönüşüyor. Mesela ilimin en büyük zararlarından bir tanesi ucubun, yani kendi ilmine tapmanın zuhur etmesi. Ucub, büyüklerimiz öyle söylerler, en büyük tehlikelerden bir tanesidir bir alime refakat eden. Ben herkesten daha iyi biliyorum, ben en doğrusunu biliyorum demek. Şimdi bunun ucubun olmaması için bu ilmin sindirilmiş bir şekilde yavaş yavaş nefs yapısında tekamül ederken, yani nefs tezkiyesine paralel gidecek bir şekilde bir ilim olursa, işte o zaman ucub haline dönüşmüyor. Bir de ben bir keşif yapacağım. Ne bileyim ya, ben bu benim kimya ilmimle, fizik ilmimle ben atom bombasını da keşfedebilirim. Napalm bombasını da keşfedebilirim. Ama ben rahmani bir şey de yapabilirim. Demek ki orada biraz evvel sözünü ettiğimiz, Kaşani'nin işaret ettiği gaye, niyet, amel çok önemli. İşte bu olmadığı için çok yoğun bir şekilde dünya tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir bilgi birikimine sahibiz. Hele yani elektroniğin devreye girmesiyle, ama buna rağmen dünya tarihinde görülmemiş oranlarda bir ifsadı yaşıyoruz. Çok çok ya, ifsat yani çözülme, degenerasyon yaşıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kelimelerle bir örnek verecek olursak, mesela bir bilim adamının, belli bir psikiyatri ya işte bir psikoloğun Kur'an-ı Kerim üzerinden nasıl şeyini yaşar. Yani bunun pratik bana örneğini verebilir misin dersen, mesela çok sıkıldık. Canımız sıkılıyor ve bir şekilde işte bir şey yaptık, hata yaptık veya bir şey yaptık. Çok öfkelendik mesela. Ali İmran 134. ayet-i kerimesindeki ellezine yufne fisserai ve darrai ve kazimine el gayze ve afina anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Burada neyi görüyoruz? Burada Rabbül Alemin diyor ki, onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir buyurdu. Demek ki burada neyi anladık? Öfke ve affedememe ile infak arasında bir bağlantı var. Yani diyelim ki ben birisini affedemiyorum. Psikoterapide bize öyle vakalar geliyor. İşte ben babamı affedemiyorum, annemi affedemiyorum vesaire. İşte bana şu haksızlık yapıldı, iş yerinde şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Ve bu öfke, Süleyman Hocam, insanın içini kemiren bir öfke. Bak, bütün bu nefsani zaaflarımız bize de zarar veriyor. Yani keskin sirke kürpene nasıl zarar verirse, birikmiş öfke, işte intikam hisleri vesaire bize de zarar veriyor. Ama bu ayet-i kerime bize diyor ki, ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Bollukta ve darlıkta infak edenler. كَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Allah Allah, birdenbire sıçrama yaptılar. Rabbül Alemin. Ya onların ilişkisine çok büyük ilişkisi var. Babam affedemiyorsan infak et. Ya ben filancayı affedemiyorum. Bana haksızlık yaptı. Gidiyorum tamam. Bak 1500 dolara Bangladeş'te fakirlere bir ev yaptırmak mümkün. 1500 dolara Zanzibar'da bir yetimhanede 100 dolar, 200 dolar, 300 dolara bir yetimin bir senelik masrafını karşılamak mümkün. Ne için yapıyoruz bunu? Ya affetmem için, öfkemi kontrol edebilmem için, bana iyi gelsin diye. Bak bak bak, ince psikoloji nasıl çıkıyor meydana. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine paralel giden bir varoluş tarzı, ekimus salati'yi bir şekilde izah etmeye çalışıyoruz.
Hocam ben de size bir ayet-i kerime buldum. Bu metni okurken, şimdi Ebu Bekir Efendimizin kızı Ayşe anamız, Peygamber Efendimizin en muhtereme hanımefendisi, hanımı. Hocam ona iftira ediliyor biliyorsunuz. Şimdi Ebu Bekir Efendimiz de çok kızmış. Çünkü teyze oğlu Mistah da bunlara alet olmuş. Rabbimiz buyuruyor ki hocam, içinizden erdemli ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yoluna hicret edenlere sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Şimdi Ebu Bekir Efendimiz yemin etmiş bir daha vermeyeceğim diye. Hocam sizi çok destekliyor bu ayet-i kerime. Çünkü verdikçe affediyorsunuz. Belki Ebu Bekir Efendimiz sadaka vermeseydi affedemeyecekti.
Aynen, ne güzel işaret ettin. Aynen işte bu. İşte bu. Verdiği için affedebilir hale geliyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Eyvallah. Aynen bu.
Hocam o zaman kızdığımız insanlara biraz ikram da edeceğiz inşallah. Herhalde onu anlıyorum ben aynı zamanda. Hem i̇şte başkasına.
İşte ayet-i kerimeleri böyle okursan, içselleştirirsen, tertil ile, duraklarına uyarak ayet-i kerimeleri okursan, üzerlerine tefekkür edersen, işte şifa oradan geliyor. Yahu psikiyatra ihtiyacınız yok arkadaşlar.
Öyle hocam.
Yani hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan şifa. Veya başka bir örnek verelim. Rızık sıkıntısı çekiyoruz. Ümidi bizi kaybetmek üzereyiz. Sanki bizim bütün dünya üstümüze geliyor. Öyle durumlarda neyi okuyorum biliyor musun Süleyman Hocam? Hangi ayeti kerimeyi? Ali İmran 37'yi okuyorum. Tabii rızıkı buradan her manada rızık olarak anlayalım. Sadece maddi rızık değil, yemek rızıkı değil, para pul değil. Yani bir şekilde dara düştüğümüz zaman. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ve embeteha nebaten hasenen ve kefeleha zekeriya kullema dehala aleyha zekeriya ve cede indeha rızka kale ya meryemu enna leki haza kalet min indillah innallahi yerzuku men yeşâ bi gayri hisab. Mescid-i Aksa'da Hazreti Meryem validemizin inzivaya çekildiği o odaya gittim ve bu ayeti kerimeyi gönlümden zikrettim. Yani ayeti kerime diyor ki, bunun üzerine Rabbi onu hoşnutlukla kabul buyurdu, onu güzel bir biçimde yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe yeni bir yiyecek bulur. Ve ey Meryem, bu sana nereden derdi? Enne aleki haza. O da Allah tarafından derdi. Şüphe yok ki Allah dilediğine sayısız rızık verir. Şimdi namazlarımızda o sahneyi gözümüzün önüne getirerek. Ya. Bak, namazlarda kalbi tefekkürün bir boyutlarından bir tanesi de bu. Sevgili hocam.
Ya hocam,
o sahneyi gözünün önüne getirerek, düşünerek demiyorum bak. Ya. O sahne, yani nur odağı gibi Hazreti Meryem validemiz o karanlık hücresinde, Zekeriya aleyhisselam oraya giriyor ve orada rızık görüyor. Ve tebessüm ediyor Hazreti Meryem validemiz. İnnallâhe yerzuku men yaşav yigâri hisab. İşte o zaman biz yaşadığımız hal ile kendi içinde bulunduğumuz o rızık, her neyse ihtiyacı bir şekilde manevi olarak tatmin edilmiş olarak hissediyoruz kendimizi.
Hocam burada ben şunu anlıyorum. Bazen hani böyle gruplara mesaj geliyor. Şu duayı 100 kere okursanız şu olur. Hayır, öyle değil. Anlayarak, hayal ederek ve yaşayarak, değil mi hocam?
Evet. Yani? Evet. Bu papağan gibi tekrarlama değil. Evet, bir başka ayet-i kerime yine. Diyelim ki bize bir haksızlık yapıldı. Haksızlık yapıldı ve bizden güçlü insanlarla mücadele ediyoruz ve kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. İşte ne olur öyle durumlarda, ya geri çekiliriz, ya esefleniriz, ya efendime söyleyeyim işte depresyona gireriz vesaire. Bu haksızlığı her yerde anlayalım. Yani bir yerde haksızlığa uğradık. Akademide haksızlığa uğradık. Ne bileyim, normal hayatta haksızlığa uğradık. Veyahut sosyal baskılar uygulanıyor vesaire. Bildiğimiz herhangi bir haksızlık. Maide 54. Ya eyyühellezine amenu. Men yertedde minkum an dinihi. Fesefe yetallahu bi kavmin yuhubbuhum ve yuhubbunehu. Ezilletin alel mu'minine e izzetin alel kafirine. Yücahidune fi sebilillah ve la yehafune levmete laim. Zalike fadlullahi yutihi men yeşâ vallahu vâsiyun alim. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü. Ezilletin alel mu'minine. Kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. E izzeten alel kafirine. Yücahidûne fî sebilillah. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiç kimsenin, hiçbir kınayıcının kınamasından dahi korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Şimdi ben bu ayeti kerimeyi biraz sıkıldım son zamanlarda. Niye sıkıldım? Babacığım, başımızda büyük bir bela var. Bu bela da son zamanlarda küresel bir politika olarak ahlaksızlığın, her açıdan ahlaksızlığın teşvik edilmesi. Ve bu ahlaksızlığa karşı bir şeyler yaptığınız zaman da hemen istenmeyen, özellikle bizim cemaatimizde, bizim camiamızda hemen istenmeyen kişiyi ilan ediliyorsunuz ve üzerinize geliyor. Ve o kadar böyle, yani medyalarıyla, efendime söyleyeyim, işte politik güçleriyle, işte efendime söyleyeyim, bütün güçleriyle öyle bir şekilde geliyorlar ki, konu malum konu eşcinselliğin teşvik edilmesi. Bu eşcinselliğin teşvikinde bazen ümitsizliğe kapılıyor insan. Çünkü her açıdan, her medya üzerinden, işte efendime söyleyeyim, televizyon üzerinden, bütün o kanallar üzerinden bir şekilde sanki karşı koyulmaz bir güce karşı mücadele veriyorsunuz. Bazen o yeis halini yaşadım. Dedim ya biz bundan nasıl mücadele edeceğiz? Bu ayet-i kerimeyi sadece bu konuda değil ama ne zaman kendimizi aciz hissinde hissetsek ve karşımızdaki hasmımızı çok güçlü görsek, emin ol babacığım, bu ayet-i kerimeyi yine aynı şekilde kalbi olarak namazlarında, nevafil namazlarda ayet-i kerimeler, aynı ayet-i kerime birkaç kez tekrar edilebilir. Fakirin kafası kalın olduğu için
estağfurullah hocam,
2-3 kez tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi iyice kalbime yerleşsin diye. Emin ol, kendini daha cesaretli hissediyorsun. Emin ol, namazı bu şekilde eda ettikten sonra karşındaki o dayanılmaz gibi gelen güç ufalıyor, gidiyor. İşte dinamik bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'ı yaşamak ve hayatımızda tatbik etmek, ayetleri kendi üzerimizden bu şekilde üzerlerine tefekkür ederek, kalbi olarak zikretmek böyle bir şey.
Hocam çok güzel hakikaten açıkladınız. İnşallah biraz daha Kur'an-ı Kerim'e dikkatli olsak daha nice terapiler icat edeceğiz. Daha nice hastalıkları hocam çaresini inşallah bulacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. İnşallah hocam yine önümüzdeki hafta bir programda buluşacağız. Muhterem dinleyicilerimiz, psikiyatrist doktor Mustafa Mert hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdılar. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.